Ayrım 24, 19. kısım. Strong kapıya yaklaşırken Limdin eşikte belirdi. Gülümseyerek yerlere kadar eğildi kız. Güneş batar güzel hey efendimiz. Yorgun ve sıkkın olan Strong ağzının içinden bir şeyler omurdandı. İskoçyalı koridordan geçerken Limdin kapıyı kilitledi. Koşarcasına öne geçip Strong'un dairesinin kapısını açtı. Adam içeri girip kapıyı bir tekmede kapattı ve kilitledi. Limdin bir an kendisini toplamak için durduktan sonra hemen mutfağa koştu ve birimiz kırbaçlanacağız diye fısıldadı. Ahsan fısıltıyla cevap verdi. Bizim şeytan barbar babamız için endişe etme. Annemiz bir saatte onu bir kumruya çevirir. Maymay kapıda belirmişti. Hiddetle iki parça köpek eti olan anasız köleler ne fısıldaşıyorsunuz diye çıkıştı. Ahsan gözlerini kırpıştırdı. Babamızın sevgili güzel annemize kötü davranmaması için dua ediyorduk. O halde çabuk ol tatlı sözlü kaltak. Babanın söylediği her sert söze karşılık seni bir kez çimdikleyeceğim. Struan odanın ortasında durmuş cebinden çıkardığı düğümlü küçük pis çıkına bakıyordu. Kendi kendine Allah kahretsin dedi, şimdi ne yapacağım? Arşidük'ü dinlenen buluttaki daireye taşımışlardı. Sonra kendisi Zerge'ye ve daha yapılmakta olan binaları gösterirken Kaptan Orlov da Arşidük'ün bavullarını iyice aramıştı. Orlov hiçbir kağıt bulamadım demişti. Küçük bir madeni kutu vardı, kilitli olduğu için ilişmedim. Bana bir şeyi kırmamamı tembih etmiştin. Her şeyi olduğu gibi bıraktım. Adamlarım o arada hizmetkarları oyaladılar. Ha bu arada Bayan Kuans'la 5 çocuğunu küçük tekneye yerleştirdik. Bay Kuans'ın Macao'da olduğunu ve yarın öğle üzere geleceğini söyledim. Kadının elinden zor kurtuldum. O kadın bir demir parçasını bile zorla konuşturur. Struan Orlov'dan ayrıldıktan sonra çocukların kamerasına uğramıştı. Hepsi de temiz baktılar artık ve yeni elbiseler giymişlerdi. Wolfgang da küçüklerin yanındaydı. Çocuklar artık ondan korkmuyorlardı. Struan ertesi gün onların kendisiyle birlikte kantona gideceklerini söylemişti. Oradan İngiltere'ye giden bir gemiye bindirileceklerdi. Struan tam çıkacağı sırada küçük İngiliz çocuğu, "Efendimiz," dedi, "sizi görebilir miyim şöyle gizlice?" Struan evet diyerek çocuğu başka bir kameraya götürdü. "Babam size bunu vermemi söyledi efendimiz. Bunu ne Bay Wupak'a ne de Bert'e söylemememi tembih etti." Fred bir çubuğa takılı çıkınını çözerken elleri titriyordu. Mendil açılınca içinden küçük bir bıçak, bir bez bebek ve bir de içi dolu daha küçük bir çıkın çıktı ortaya. Çocuk telaşla bunu uzattı. Sonra Struan'ın hayret dolu bakışları altında arkasını dönerek gözlerini sıkıca yumdu. "Ne yapıyorsun Fred?" "Babam bakmamamı ve arkamı dönmemi tembih etti efendimiz. Bir şey görmeyeceğim." Fred'in gözleri hala sıkıca kapalıydı. Struan kirli çıkını açınca gözleri hayretle büyüdü. Bunun içinde yakut küpeler, pırlanta pandantifler, elmaslı yüzükler, çok iri zümrütlü bir bronş, çoğu eğrilip kopmuş altın kemer tokaları vardı. Üstlerine yakut, zafir ve pırlanta kakılmıştı bunların. En az 40-50 bin sterlin ederdi mücevherler. Korsan yağmasıydı bu değerli şeyler. "Babam bunları ne yapmamı istedi?"
"Gözlerimi açabilir miyim efendimiz? Çünkü görmemem gerekiyor."
Struan çıkını düğümleyip ceketinin cebine soktu. "Evet, şimdi söyle. Babam bunu ne yapmamı istedi?"
"O bunları benim ras ya da masım olduğunu söyledi. O sözü unuttum."
Fred'in gözleri yaşlarla doldu.
"Ben iyi çocuk olacağım efendimiz, fakat unuttum."
Struan çömelip onu şefkatle omuzlarından tuttu. Yumuşak bir sesle mırıldandı. "Ağlamana gerek yok oğlum. Düşünelim bakalım. Acaba o söz miras mıydı?"
Çocuk Struan'a sanki o bir sihirbazmış gibi baktı. "Evet, mirastı. Bunu nasıl bildiniz? İras nedir?"
"Bu babadan oğula bir hediye, genellikle para hediyesidir." Fred uzun süre bunu düşündükten sonra,
"Öyleyse neden babam bunu Bert'e söylememi tembih etti?" diye sordu.
"Orasını bilemem."
"Neden efendimiz?"
"Belki bunu Bert'e değil, sana vermek istedi."
"Bir iras birçok evlat için olur mu?"
"Evet."
"Eğer iras olursa bunu kardeşim Bert'le paylaşabilir miyim?"
"Evet."
Çocuk gözyaşlarını silerek, "İyi," dedi, "kardeşim Bert en iyi arkadaşımdır benim."
"Struan, sen de baban nerede oturuyordunuz?" diye sordu.
"Bir evde, Bert'in annesiyle."
"Bu ev neredeydi oğlum?"
"Denize yakın, gemilere yakın."
"Oranın bir adı var mıydı?"
"Evet, oraya liman diyorlar." Çocuk gururla ekledi. "Biz limanda bir evde otururduk. Babam size her şeyi doğru söylememi emretti."
"O halde geri dönelim artık. Bana söyleyeceğin başka bir şey yoksa tabii."
"Evet." Fred hemen çıkınını sarıp bağladı. "Babam bunu eskisi gibi düğümlememi söyledi. Gizli. Kimseye söyleyemeyeceğim. Hazırım efendimiz.
Struan tekrar küçük çıkını açtı. Tanrım, ben bu serveti ne yapacağım? Atayım mı? Bunu yapamam. Sahiplerini bulsam, onlar İspanyol, Amerikan, İngiliz olabilirler. Bu mücevherleri nasıl ele geçirdiğimi açıklayamam ki.
4 sütunlu büyük karyolaya giderek bunu duvardan ayırdı. O arada gece kılığının dikkatle yatağa serilmiş olduğunu da gördü. Karyolanın yanında çömelip yere yarı gömülü demir kutuyu anahtarla açtı. Çıkını özel kağıtlarının yanına koydu. İçinde 3 yarım paranın gizli olduğu incile gözü ilişince bir küfür salladı. Kutuyu kilitleyip karyolayı yerine itti ve kapıya doğru gitti. Anahtarı çevirerek "Lim Lim" diye seslendi. Lim Din hemen eşikle belirdi.
"Banyo, çok çabuk."
"Banyo hazır efendimiz."
"Çay."
Lim Din ortadan kayboldu. Struan yatak odasından banyo ve tuvalete ayrılmış olan bölüme geçti. Rob planları gördüğü zaman banyo odasına gülmüştü ama Struan her şeyin plandaki gibi yapılmasında ısrar etmişti. Bakır küvet yüksekçe bir yere yerleştirilmişti. Küvetin altına takılı bir boru duvardan geçip bahçede kazılmış olan derin bir çukura erişiyordu. Dibinde delikler olan bir kova tavan kirişlerinden küvetin üstüne doğru sarkıyordu. Damdaysa temiz su tankı vardı. Bu tank bir boruyla delikli kovaya bağlanıyordu. Boruya bir muslukla takılmıştı. Tuvaletse kapalı bir dolap gibiydi. Bunun kapağı kalkıyordu. İçinde de her gün dökülüp temizlenen özel kovası vardı. Küvete sıcak su doldurulmuştu. Struan elbisesini, çamaşırlarını çıkarıp suya girerek sırt üstü yattı. Yatak odasının kapısı açılarak maymay içeriye girdi. Ahsam elinde çay takımı ve dimsum bulunan bir tepsiyle hanımının peşindeydi. Lim Din de onları izliyordu. Struan hiddetle gözlerini kapattı. Bütün anlatmalarına, azarlamalarına karşın Ahsam'a kendisi banyo yaparken içeri girmemesi gerektiğini öğretememişti. Maymay tatlı bir gülüşle "Merhaba Taypan" dedi. Adamın hiddeti o anda uçtu sanki. "Birlikte çay içeceğiz."
"İyi."
Lim Din çamaşır ve elbiseleri toplayıp hemen çıktı. Ahsam ise neşeli bir tavırla tepsiyi bıraktı ve Kanton lehçesiyle Maymay'ın gülmesine neden olan bir şeyler söyledi. Ahsam da kıkır kıkır gülerek banyodan kaçıp kapıyı örttü.
"Ne söyledi o kız?"
"Senin çok iri yarı bir erkek olduğunu."
"Tanrı aşkına, neden Ahsam banyonun özel bir yer olduğunu anlayamıyor?"
"Ahsam da çok özel, ziyanı yok. Hem neden böyle mahcupsun? O seninle çok gururlanıyor. Utanacak bir şeyin yok ki." Maymay sabahlığını çıkarıp banyoya girdi ve küvetin öbür ucuna oturdu. Sonra fincana çay koyarak uzattı.
"Teşekkür ederim."
Struan çayı içti, uzanarak bir dimsum aldı ve yedi. "Neden iddetlisin?"
"Nedeni yok, bunlar pek nefis." Bir çörek daha yedi, sonra genç kadına gülümsedi. "Çok güzelsin ve daha zevkli bir şekilde çay içmeme de imkan yok."
"Kılık yarışması ne zaman?"
"Gece yarısı, neden sordun?"
Maymay omuz silkti. "Gece yarısından yarım saat önce eve uğrar mısın?"
"Neden?"
"Erkeğimi görmek isterim. Onu inek göğüslü kötü ağızlı yaratıktan uzaklaştırmam gerek." Suyun içinde ayağını uzattı. Struan bu saldırıdan öyle irkildi ki az kalsın çay fincanını düşürüyordu. Maymay'ın elini tutarak güldü. "Yaramazlık etme."
"Olur Taypan, eğer sen de dikkatli davranırsan."
Maymay gülümseyerek erkeğin elini tutmasına izin verdi. "Üstümde elbise olmamasına rağmen o şeytan kadını süzdüğün gibi bakmadın bana. Benim göğsümün nesi var?"
"Göğüslerin fevkalade. Sen de çok güzelsin."
"Tabii öylesin. Artık damarıma basmaktan vazgeç."
"Öyleyse yarım saat önce beni görmeye geleceksin."
"Huzurumun kaçmaması için her şeye razıyım."
Struan biraz daha çay içti. Maymay banyodan çıkınca Ahsam koşarak gelip havlulardan birini onun vücuduna sardı. Diğerini de Struan'a doğru tuttu.
"Ona söyle, havluya kendim sarınırım."
Maymay bunu söyleyince Ahsam havluyu bırakıp kıkır kıkır gülerek kaçtı. Struan banyodan çıkınca Maymay'ın vücuduna sardığı havlunun ısıtılmış olduğunu fark ederek şaştı. Genç kadın, "Ahsam'a artık havluları biraz pişirmesini söyledim" dedi. "Sağlık için iyidir."
"Çok iyi."
Struan kurulanarak yatak odasının kapısını açtı. Yeni elbisesinin konsolun üstüne konmuş ve yatağının da açılmış olduğunu gördü.
"Maymay, biraz dinlenmek için vaktim var" diye mırıldandı.
Adam tartışmaya kalkınca da kibirle ekledi.
"Dinleneceksin."
Saatine bir göz atan Struan daha bol vakti olduğunu düşündü. Yatağa girip zevkle gerindi. Maymay Ahsam'a işaret ederek banyoya geçip kapıyı kapattı. Ahsam yere çömelip Maymay'ın ayaklarındaki bağları çıkardı. Ayakları kurulayıp pudraladı. yeni kuru sargılarla sarıp işlemeli yeni terlikleri giydirdi. Ayaklarınız öyle güzel ki anne.
Teşekkür ederim Ahsam. Maymay sevgiyle kızın yanağını sıktı. Yalnız babanın seks organı hakkında o kadar fazla konuşma.
Ben sadece nezaket gösterdim ve bu fazla saygıya değer.
Ahsam Maymay'ın saçlarını açıp fırçalamaya koyuldu.
Normal olarak bir babaya böyle iltifat edilirse çok memnun olur. Ben barbar babamızı bir türlü anlayamıyorum. Beni bir kez bile yatağına almadı. O kadar tiksinti verecek gibi miyim ben?
Maymay yorgun bir tavırla, barbar babaların evdeki bütün kadınları yatakları da almadıklarını sana kaç kez söyledim dedi. Bunu yapmıyor, dinine aykırıymış.
Ahsam içini çekti. Böyle güçlü bir babam olması fakat dinine aykırı diye beni yatağına almaması çok kötü Joss.
Maymay gülerek havlusunu ona uzattı.
Haydi git tatlı dilli, bir saat sonra çay getir. Geç kalırsan seni kırbaçlarım.
Ahsam koşarcasına çıktı. Maymay da vücuduna parfüm sürdü. Heyecanla balo tuvaletini ve diğer sürprizi düşünerek yatak odasına geçti.
Lisa Brock kamera kapısını açarak ranzaya doğru yürüdü. Koltuk altlarından soğuk soğuk ter aktığını hissediyordu. Tess'in zamanı gelmişti. Ya şimdi kazanacak ya da kaybedecekti. Brock'u tekrar sarsarak kalk sevgilim dedi.
Bırak beni. Brock yan döndü. Zamanı gelince giyinirim.
Yarım saattir böyle söylüyorsun. Kalk yoksa geç kalacaksın.
Brock esneyip gerindi ve ranzadan kalktı.
Daha güneş batmadı bile.
Gort da neredeyse gelecek. Sen de erkenden hazır olmak istemiştin. Sonra kompradorunla o hesaplara bakacaktın. Seni kaldırmamı söyledin ya.
Peki Lisa, fazla konuşma.
Tekrar esneyerek karısına baktı. Lisa koyu kırmızı ipek brokardan yeni bir elbise giymişti. Tuvaletin altından kat kat iç etekleri gözüküyordu. Kadın saçlarını sıkıca arkaya tarayarak topuz yapmıştı. Dalgın dalgın pek şık olmuşsun diyerek tekrar gerindi. Lisa elindeki kocaman tüylü şapkayı bir yere bıraktı. Giyinmene yardım edeyim.
Brock iskemlenin üstündeki yeni elbiseyi görünce köpürdü.
Nedir bu? Sana eski elbisemin iyi olduğunu söyledim. Mangırın o kadar kolay kazanıldığını mı sanıyorsun? Böyle deniz suyu gibi para harcanır mı?
Hayır sevgilim, sana yeni elbise gerekiyordu. Çünkü en hoş halinde olmalısın.
Erkeklerin ince belli olmasını gerektiren moda yüzünden giyilen küçük korseyi kocasına uzattı. Brock küfrederek korseyi üstüne geçirip istemeye istemeye yeni elbisesini de giydi. Fakat aynaya bir bakınca birdenbire çok memnun oldu. Yeni kırmalı gömlek göğsünde kabarıyordu. Yakası sırma işlemeli kahverengi kadifeden kuyruklu cekette üstüne tam oturmuştu. Omuzları geniş, beli dardı bunun. Daracık beyaz pantolonu ayak altından çengellendiği için dümdüz duruyordu. Pırıl pırıl cilalı yumuşak deri gece çizmeleri de şıktı. Turuncu işlemeli yelek, altın köstek ve bundan sallanan taşlı mühür kılığını tamamlıyordu.
Aman, tıpkı İngiltere kralına benzedin sevgilim.
Brock sakalını tarayınca kıllar iyice kabardı. Adam memnunluğunu gizlemeye çalışarak sert bir sesle konuştu.
Şey, belki sen haklısın.
Aynaya yan dönüp kadife ceketin göğsünü bastırdı.
Yoksa bunun göğsünü biraz daha dar mı yaptırmalıydı?
Korkusu epey geçen Lisa güldü. Haydi oradan, bence kravatına o pırlanta yerine yakut iyi de daha yakışacak.
Brock iğneyi değiştirip hayran hayran kendisini seyre devam etti. Sonra bir kahkaha atarak karısını belinden yakaladı. Bir vals mırıldanarak kadını kamerada döndürmeye başladı. Lisa bir an neşeli gözükmeye çalıştıysa da Brock onun gözlerinden bir şey olduğunu sezdi.
Ne var?
Kadın bir mendil çıkarıp alnındaki terleri silerek oturdu.
Tez.
Kız hasta mı?
Hayır şey, onu balaya götüreceğiz.
Çaldırdın mı sen?
Onun için bir elbise yaptırdım. Bu çok güzel oldu. Saçlarını da kıvırdım. Onu bir görüp kararını verirsen.
Kıza yatağına girip yatmasını söyle. O baloya filan gitmiyor. Sana bu konudaki fikrimi açıklamıştım. Demek ona bir elbise yaptın ha?
Kadına vurmak için elini kaldırdı. Lisa korkusunu yenerek bir an dinle diye bağırdı. Önce dinle. Nagrek ve kız. Adamın eli havada kaldı.
Nagrek'e ne olmuş?
Nagrek'in o gece ölmesi iyi oldu. Tess, şey Tess, gözleri yaşarmıştı. Seni üzmek istemem ama.
Kızın çocuğu mu olacak?
Hayır, bu geçen ay boyunca yanılmış olabileceğimi düşünüp dehşete kapıldım. Neyse böyle bir şey yok, Tanrı'ya şükürler olsun.
Brock dehşete kapılarak sordu. Bakire değil mi?
Hala bakire.
Yaşlar kadının yanaklarından süzülüyordu.
Öyleyse neden süzülüyorsun? Ağlama, ağlama Lisa.
Brock kadının yanaklarını okşamaya başladı. Liza kocasına Tess'in bakir olmadığını asla söyleyemeyeceğini biliyordu.
Bu geçen ay çok korkunçtu diye mırıldandı. Korkunç. Fakat bu bize bir ders olmalı Tyler. Sen kızın büyüdüğünü fark etmiyorsun. Bunu görememene üzülüyorum. Hem korkuyorum da. Sen gözlerinin önündeki şeyi seçemiyorsun.
Adam konuşacak olduysa da Liza telaşla devam etti. Yalvarırım Tyler, kıza bir bak. Eğer onun büyümüş olduğunu kabul edersen o zaman kendisini baloya götürürüz. Eğer aksini düşünürsen Tess gitmez, kıza kararı senin vereceğini söyledim.
Tess nerede şimdi?
Ana kamerada.
Sen burada bekle.
Olur sevgilim.
20. kısım. Hong Kong'a karanlık çökünce kalın yağmur bulutunun üst güvertesine çıkarak işareti verdi. Top gürledi ve bir an filonun etrafında derin bir sessizlik oldu. Delikanlı telaşla mutlu vadinin kıyısına baktı. Sonra bir ışığın titreştiğini görünce heyecanı arttı. Bu ışığı arka arkaya diğerleri izledi. Biraz sonra sahildeki 8 numaralı bölüm ışıklardan oluşmuş bir deniz halini aldı. Sahildeki hizmetkarlar kalan lambaları yakmak için koşuşuyorlardı. Dans pisti haline konulmuş olan düz tahtalarla kaplı geniş alanın etrafına yüzlerce lamba dizilmişti. Masalar ve iskemleler pistin etrafına grup grup konulmuştu. Her masada da Macao'dan getirtilmiş olan çiçekler vardı. Bambu dallarından iple sarkıtılan diğer lambalarda yiyeceklerin ağırlığını zor çeken masaları aydınlatıyordu. Yine Portekiz ve Fransız şarabı, rom, konyak, viski ve bira fıçılarının üstlerine de lambalar yerleştirilmişti. 40 kasa şampanya da buza konmuş hazır bekliyordu. Siyah tünik, beyaz pantolon giymiş, örgülü saçları havada uçuşan temiz pakuşaklar oradan oraya koşuşuyorlardı. Onlara soylu evin kompradoru olan Chen Sheng nezaret ediyordu. Kocaman göbekli bir adam olan Chen Sheng çok pahalı bir elbise giymiş, başına değerli taşlarla süslenmiş bir takke geçirmişti. Kemerlerinin tokası paha biçilemeyecek kadar değerli bembeyaz yeşimdendi. Ayaklarına da beyaz tabanlı siyah ipek çizmeler giymişti. İri bir örümcek gibi dans pistinin ortasındaki iskemlede oturan Çinli, her şey istediği gibi düzenlendiği zaman ağır ağır ayağa kalktı, elini havaya kaldırdı. Bütün hizmetkarlar telaşla yerlerini aldılar. Adam son incelemesini yaparken taş kesilmiş gibi beklediler. Çinli tekrar elini sallayınca bir hizmetkar yerini bırakıp elinde yanan bir mumla karanlıklara daldı. Çatapatlar büyük bir gürültüyle patlamaya başladı. Herkes olanları görmek için koşuştu. Sonra bunu havai fişekleri ve renkli ışıklar izledi. Sonunda 100 hava fişeği birden gökyüzünde patladı. Kısa bir sessizlikten sonra gökyüzü kırmızı, yeşil, beyaz ve altın yıldızlarla doldu. Hizmetkar son fitili de yakarak koşa koşa uzaklaştı. Bambulardan yapılmış dev iskeledin üstünde birdenbire yeşil ve kırmızı alevler belirdi. Aslan ve ejderha yeşil ve kırmızı renkler çıkararak alev alev yanmaya başladılar. Bayrak dakikalarca böyle yandıktan sonra başladığı gibi ani bir patlamayla söndü. Bir an etrafa derin bir karanlık çöktü. Sonra etraftaki tepelerden neşeli bağırışmalar yansıdı. Hong Kong'da bir eğlence havası istiyordu. Shevuan acıyla inleyerek artık yeter katlayın diye yalvardı. Oda hizmetçisi korsenin kordonlarını sıkıca tutarak dizini de genç kızın kaba etlerine dayadı. Nefes ver diye emretti. Shevuan denileni yapınca kadın kordonları biraz daha sıkıştırıp bağladı. Ufak tefek bir İrlandalı olan oda hizmetçisinin bilekleri çelik gibiydi. Shevuan'a küçük yaşta dadı olarak gelen kadın genç kıza hayrandı. İşte oldun güzelim. Shevuan kameradaki bir koltuğa tutunarak doğruldu. Güçlükle soluk alabiliyordu. Gece sona ermeden önce bayılırım. Kathleen bir mezura bularak kızın belini ölçtü. Aman tanrım, 43,5 santim. Eğer bayılacaksan bir bulut kadar zarif olmalısın güzelim. Hem herkes bakarken bayılmalısın. Shevuan kırmalı uzun iç kilotu giymişti. Bacaklarında incecik ipek çoraplar vardı. İçi balinalı korse kalçalarını sarıyor, belini iyice inceltip göğüslerini yukarıya doğru itiyordu. Kız bitkin bitkin mırıldandı. Bir an bile oturmama imkan yok. Kathleen baygınlığa iyi gelen kokulu tuzu bulup kızı burnuna tuttu. O kaltaklar seni görür görmez baygınlığın da geçer güzelim. Balonun en güzel kızı olacaksın. Kapıya sert sert vuruldu ve Tilman, hala hazır değil misin Shevuan diye seslendi.
Hayır amca, fakat hemen hazır olurum.
Biraz acele et yavrum. Ekselans'tan önce oraya gitmemiz gerekiyor. Kathleen güldü. Ne kafasız adam güzelim. Bir kızın içeriye girerken dikkati çekmek isteyeceğini bilemiyor. Mary Sinclair saçlarına istediği biçimi vererek Glessing'in yollamış olduğu küçük tacı taktı. Yabani çiçeklerden yapılmıştı bu. Simsiyah şantung ipeğinden yapılmış olan tuvaletin eteği çok genişti. Bunun altına kat kat iç etekleri giymişti. Son modaya göre dikilen elbise Mary'nin biçimli beyaz omuzlarını ve dik göğüslerinin üst kısmını açıkta bırakıyordu. Duygularına kapılmadan kendisini inceledi Mary. Aynada kendisine bakan yüz ona yabancıydı. Gözleri son derece güzel, yanakları soluk ve dudakları da kıpkırmızıydı. Mary o güne dek bu kadar güzel olmadığını biliyordu. İçini çekerek takvimi aldı. Fakat günleri baştan saymaya ihtiyaç olmadığını biliyordu. Toplam daima aynı olacaktı. Bu sabah öğrendiği acı gerçek değişmeyecekti. Hamileydi. Mary, Tanrım diye inledi. Ah Tanrım!